Ayrım 9. Sayfa 55. 3. Aşk solar. Günlük yaşam ve aşk ilişkisi. Aşıkların elleri hep sıcaktır. Yerlerinde duramazlar. Az uyurlar, az yemek yer ve kilo kaybederler. İnsanlar kıskançlıkla onları izler. Onlar da çılgınca davranma özgürlüklerini sonuna kadar kullanırlar. Sokaklarda birbirlerine sarılarak dolaşır, olur olmadık yerlerde yüksek sesle konuşur, gülüşüp dururlar. Birbirlerine yalnızca kendilerinin anlayacakları espriler yapıp, başkalarına ilişkilerinin ne kadar özel olduğunu gösterirler. İnsanların onlara bakışlarında kıskançlığın yanında bir miktar acıma ve bolca anlayış da vardır. Çünkü bu aşkın da günlük yaşamın rutini karşısında direnemeyeceğini, kısa bir süre sonra sevişmelerinin sıradanlaşacağını ve küçük banal nedenlerden ötürü kavga edip duracaklarını bilirler. Aşıklar bir ömür boyu birbirlerini seveceklerini düşünürken, bir de bakmışsınız pazartesiden salıya kadar bile tartışmadan duramıyorlar. Konuşmaları azalır. Neredeyse birbirlerinin yoluna çıkmamaya özen göstererek sessizce dolaşırlar evin içinde. Kavga edip dururlar. Zaten sen diye başlayan cümleler kurup birbirlerinin acıyan yerlerine dokunmaktan çekinmez ve zaman zaman nefret dolu bakışlarla birbirlerini süzerler. Yakalandıklarında suçlu suçlu gözlerini kaçırırlar. Aşka ne olur peki? Günlük yaşamın kollarında ölmeye mahkum mudur bütün aşklar? İlişkilerin günlük yaşamda devam edebilmesi için insanların arzu ve özlemleriyle vedalaşmaları mı gerekmektedir? Her devrin kendi idealleri vardır. Angelina Jolie ile karşılaşana kadar Brad Pitt'in ideal kadını Jennifer Aniston'dı. En ideal frikiyi David Beckham atarken en ideal oyuncu Al Pacino'dur örneğin. İdeal bütünüyle mükemmel olan en ufak bir kusuru olmayandır. Bu toplumsal ideallerden başka hepimizin ayrıca bir kendilik ideali de vardır. Kendimizin ideal resmi. Gerçek kendilik resmimizle ideal kendilik resmimiz arasındaki fark ne kadar azsa o kadar iyi hissederiz kendimizi. Aşk ilişkisi kendilik idealimize yakınlaşmanın en bilinen ve en iyi yoludur. Aşk ilişkisinin başlangıcında aşık olduğumuz insana, daha sonra hayran olacağımız ve aşık olmamızın nedeni olarak göreceğimiz ve göstereceğimiz özellikleri biz kendimiz yükleriz. Aşık olduğumuz kişiyi idealize ederiz ve o da kendini böylece ideal kendilik resmine daha yakın hissetme şansına sahip olur. Aşk her iki tarafa da iyi gelir. Çünkü her ikisi de karşısındaki tarafından görülmek istediği gibi görülür. Bu durum narsistik bir doyum sağlar ve kendimize olan sevgimizi artırır. Eğer biz de ötekine aşıksak, onun tarafından sevilmek bize daha da iyi gelir. Aşkın cilası silinip gerçek kendilik kendini göstermeye başlayınca, bu durum birçok insan için eşini değiştirmek ve bu zevkli oyuna yeni baştan başlamak için bir vesile olur. Oysa yapılması gereken kişinin gerçek kendiliğiyle barışması, kendini ve karşısındakini olduğu gibi kabul edebilmesidir. Biliyorum, bu hiç de söylendiği kadar kolay değildir. İnsanlar psikoterapiye çoğunlukla ideal kendilikleriyle gerçek kendilikleri arasındaki farkın yarattığı acıyla başa çıkabilmek için gelirler. Ama bunun çoğunlukla farkında değildirler. Eğer kendilik ideali denen şey olmasaydı bu acıyı da çekmeyecektik. Peki neden ideallerimizden vazgeçip mutluluğumuzun önündeki engellerden en önemlisini kaldırmıyoruz? Çünkü kişiliğimizin gelişmesi ve oluşması için kendilik idealine ihtiyacımız var. Bu ideal resmi anne babamızın arzuları, inanışları, toplumun istekleri ve beklentileriyle bizim doğuştan getirdiğimiz karakter özelliklerimiz oluşturur. İdeal resme ulaşmak için çaba gösteririz ve ideal resmimiz bireysel, sosyal gerçekliklerimizle çelişmiyorsa, ideal kendiliğimiz gerçek kendiliğimize biraz olsun yaklaşır. Yalnızca kendimiz için bir idealimiz yoktur. Öteki için de ilişkilerimiz, çocuklarımız için de ideal resimlerimiz vardır. İdealin bizden bekledikleri ve bizim ideal olarak tanımladığımız kriterleri ne kendimiz ne de ötekiler hiçbir zaman tam anlamıyla karşılayamayacağı için hayal kırıklığına uğramamız da kaçınılmazdır. İlişki idealimiz ya da ideal ilişkilerle ilgili beklentilerimiz, büyük ölçüde seyrettiğimiz filmlerle, okuduğumuz kitaplarla, medyanın bize dikte ettikleriyle belirlenir. Hollywood ve hatta bütün bir kültür endüstrisi ideale, mitlere ve modern masallara duyduğumuz içsel ihtiyaçtan beslenir ve bunu akıllıca kullanır. İlişki idealleri binlerce yıldır neredeyse hiç değişmeden kendini tekrarlayan belli kalıplardır. Bundan 2000 küsur yıl önce Ovidius'un kaleme aldığı Aşk Sanatı adlı şiir kitabını okuduğumuzda aşk ve aşkla ilgili duyguların nasıl da hiç değişmeden günümüze kadar geldiğini görüp şaşkınlığa düşeriz. 2000 yıldan beri aynı şekilde kıskanıyor, aynı şekilde mutlu olup aynı şekilde aşk acısı çekiyoruz. Bu durumun nörobiyolojik temelleri de var kuşkusuz. Beyinde duygularımızdan sorumlu olan merkez limbik sistemdir. Limbik sistem beyindeki en ilkel, yani bütün canlılarda ortak olan bölümlerden biridir. Ovidius'un Aşk Sanatı kitabı, düşünce, muhakeme gibi bilişsel faaliyetlerden sorumlu merkez olan prefrontal korteksin limbik sistem üzerine olan etkisinin ne kadar az olduğunun kanıtıdır. Duygulardan sorumlu merkezin bağımsızlığı ve değişime dirençli olması, ilişki ideallerimizin de değişmeden kalmasının önemli nedenlerinden biridir. Günümüzde ilişkimizi SMS'ler ve e-postalar yoluyla yaşıyor olabiliriz. Bir mektubun yanıtlanması için günlerce, haftalarca sabırla beklemek zorunda olmayabiliriz artık. Ama ilettiğimiz duygular değişmez. Bu nedenle geçmişte de bugün de yaşanan gerçek ilişkiler bu ideal ilişkilere daima benzerlik gösterirler. Yalnızca sahne tasarımı ve kullanılan teknoloji durmaksızın değişir. Hemen her aşık çiftin en azından ilişkilerinin başlangıcında yaşantıladığı birbirleri için yaratılmış olma duygusu Shiva ve Shakti adlı Hint efsanesinde çok iyi tanımlanmıştır. Tanrı Shiva kendini yok eden, zarar veren bir hayat sürmektedir. Shiva ve çevresindekiler bu kendini yok etmeye eğilimli hayatın aşkla dengelenmesi gerektiğini düşünürler. Bunun için bir tanrıçaya ihtiyaç vardır. Yaratıcı Brahma, tanrıçayı yaratma görevini üstlenir. Aşk ve yok olma arasındaki karşılıklı oyunun sürmesi gerekmektedir çünkü. Aşkın karşıtı yok olmak, tahrip olmaktır. Bir insanın yok olup gitmesini engelleyen, yarım kalmasının önüne geçip bütünleyen şey aşktır. Brahma, tanrıça Shakti ya da Sati'nin doğmasını sağlar. Shakti, bütünlenmiş anlamına gelir. Bu mitolojik öyküye göre, tanrıların hayatta kalabilmesi için birbirlerinin içlerinde eriyecekleri, çevrelerindeki dünyayı unutacakları, yalnızca birbirleri için var olacakları, rüzgardan, güneşten, yağmur ve kardan etkilenmeyecek bir aşk ilişkisine ihtiyaçları vardır. Ama bu, yalnızca tanrıların yaşayabileceği bir şeydir. Yeryüzünde gerçekleşmesi mümkün değildir. Çift, zamanın dışında büyük bir aşk içinde yaşarken anne baba olmaya karar verdiklerinde büyük bir değişim gerçekleşir. Mitolojide çiftin anne babaya dönüşmeleri ilginç şekilde ölüm ve yeniden doğum olarak sembolize edilir. Bir başka ideal ilişki hayalinde ise birey ötekini kendi fantazisinde şekillendirerek ondan kendi istediği, hayal ettiği gibi bir eş yaratır. Burada oldukça ağır bir narsistik çarpıtma söz konusudur. Kişi bir ideal olarak hayalini kurduğu sevgili de kendini, kendi idealini de aynalamış, şekillendirmiş olur. Benim aşkım seni her gün daha da güzelleştiriyor demek, aşık olanın kendi büyüklenmeci hayallerinin de yansımasıdır. Bir başka ideal ilişki hayali güzel ve çirkinde ifadesini bulur. Dış görünüş olarak çok çirkin, hatta bir ucube olan birinin içindeki güzeli, değerliyi görebilmek, ona aşık olabilmek ancak çok iyi bir insanın yapabileceği şeydir ve o anlamda da çok değerlidir. Yaşlı, bilge ve deneyimli yaşlı adam güzellik ve gençliğin büyüsüne kapılır ve sonunda bu aşkın içinde bir hapis hayatı yaşamaya başlar. İlişki dinamiği açısından bakıldığında bilgelikle aşkın değiş tokuşu söz konusudur gençle yaşlı arasında. Olgun, yaşlanmaya başlayan kadınla genç ve yakışıklı kahraman arasındaki aşk ilişkisi de bir başka ideal hayalidir. Böyle bir hayal, yaşlanan kadın için tekrar genç ve çekici olmanın son fırsatıyken, genç erkek için de hayata dahil olabilmenin haz dolu yollarından biridir. Her iki ilişki hayali de yakışıklı güzel genç için ebeveynden kopabilmenin sembolik bir yoluyken, ebeveynin de çocuklarını özgür bırakabilmelerinin sembolik bir sürecidir. Bu ideal ilişki hayallerinin bir diğer özelliğini de unutmamak gerekir. Her ilişkide erkek yalnızca sevgili ve oğul değildir. Zaman zaman da baba figürü olarak ortaya çıkar. Aynı şekilde kadın da yalnızca sevgili ve kız çocuğu değil, zaman zaman annedir de. Yukarıda bahsedilen bütün ilişki hayallerinde ilişkideki eşitsizlik dikkat çekicidir. Bir de birbirlerini kardeş olarak gören, tarif eden çiftler vardır. Erkek ve kız kardeş ömür boyu birbirlerine bağlı ve sadık kalırlar. Hayatın getirdiği bütün zorluklarda birbirlerinden destek alabileceklerini bilirler. İktidar önemini yitirir, dayanışma ve eşitlik önemli unsurlar olarak ön plana çıkar. Günümüzde özellikle büyük şehir ve metropollerde en sık görülen ilişki türü böyle aseksüel bir ilişki biçimidir. Aseksüel ilişkilerin dinamiğine daha sonra da daha ayrıntılı olarak değineceğiz. Peki, erkek ve kız kardeş gibi yaşayan bu çiftlerde ortadan kalkan cinselliğin yarattığı boşluğa ne olmaktadır? Cinselliğin olmadığı bir ilişkide sadece şefkat ve dostluğa dayalı duygusal bir yakınlık yeterli midir? Ayrılan çiftlerin de ayrılıklarını kolaylaştırabilmek için kardeşlik hayaline sığındıklarına oldukça sık tanık oluruz. Ama şu da unutulmamalıdır ki, cinselliğin bir kenara itildiği ilişkiler canlılıklarını yitirirler. Eşler bir anlamda donup kalır ve aralarındaki mesafe gün geçtikçe büyür. Sonunda hiçbir ortak noktası ve birlikte yaptıkları hiçbir şey olmayan, yalnızca aynı evi paylaşan üniversite öğrencileri gibi yaşamaya başlarlar. Uzun süreli ilişki deneyimi olan herkes, yukarıda sözünü ettiğim mitlerin, ilişkilerin belli dönemlerinde belli sürelerle yaşandığını bilirler. Başlangıçta her iki eş de kendilerini Shiva ve Shakti gibi hissederler. Daha sonra anne babalarının karşı çıkmalarına direnen Romeo ve Juliet olurlar. Erkek yanındaki güzel ve çekici kadın karşısında kendini çirkin hisseder. Yaşlandıklarında ise her ikisi de güzel, yakışıklı, çekici bir gençle yaşanacak bir aşk ilişkisinin hayalini kurar. Çünkü her ikisi de bilinçli ya da bilinçsiz bir şekilde ölüme karşı durmaya, ölümden kaçmaya çalışmaktadır. Sevgisizlik öldürür. Modern insan sayısız şeyden, önemli bir sorun yaşamadan feragat edebilir. En sevdiği diziyi izlemeyip tekrar gösterimiyle yetinebilir. Bir süre için çok az yiyerek sıkı bir diyet yapabilir. Hatta arabasından vazgeçerek otobüsle gidip gelebilir işine. Cep telefonunu bir kenara bırakıp elektronik postayla yetinebilir ya da. Ama bir tek şeyden vazgeçemez. Sevgi dolu bir ilişki içinde yaşanan duygusal yakınlıktan. Seviliyor olma duygusu, diğer insanlara yakın olma isteği insanın en temel ruhsal gereksinimlerinden biridir. Hatta beslenme ve barınmadan bile daha temel bir gereksinimdir. Resus maymunlarıyla yapılan bir deney bunu çok açık şekilde gösterir. Yavru resus maymunlara iki tür bakıcı belirlenmiştir. Bir grup yalnızca yavru maymunları besler ama en ufak bir sevgi ilgi göstermez. Diğeri ise hiçbir besin maddesi vermezken onları kucağına alır, okşar, sevgi gösterir. Bir süre sonra bütün yavru maymunların besin veren bakıcıyı değil de aç kalma pahasına ilgi gösteren, kendilerini okşayan bakıcıyı seçtikleri görülür. Yeni doğanlarda bu duygusal yakınlık çok daha önemlidir. Çünkü yeni doğanlar sadece beslenip soğuktan korunduklarında ama sevgi, ilgi, şefkat görmediklerinde gelişim bozukluğu göstermekle kalmaz, bu eksiklik nedeniyle ölebilirlerdi. Erişkinler için de aynı şey geçerlidir. Yalnızca süreç biraz daha karmaşıktır. Duygusal yakınlık aşk ilişkilerinin en önemli bileşenidir ama ilişkilerde kimin ne kadar yakınlığa ihtiyaç duyduğu kişiden kişiye ve kişinin o an içinde bulunduğu duygusal duruma göre değişiklik gösterir. Peki duygusal yakınlık ne demektir? Duygusal yakınlık günlük yaşamın getirdiği tehdit ve tehlikelerden korunmak için emniyet ve güven duygusu verir. Bağlanma ve emniyet tek başına kalmaya, ruhun bütün olası acılarından korunmaya karşı bir garanti demektir. Bebek ve çocukken bu duygusal yakınlığı anne babamızdan alırız. Büyümenin doğal ama acılı sürecinde bu duygusal yakınlıktan vazgeçmek zorundayızdır. erişkinlik hayatımızda temel ihtiyacımız olan bu duygusal yakınlığı tek eşli ilişkilerde ararız. Yani mahremiyette, aşk ilişkilerinde. İnsanlar ancak aşk ilişkilerinde bulabilecekleri duygusal yakınlığı uzun süre bulamadıkları zaman depresyondan, hayattan aldıkları zevkin azalmasına, hayatı anlamsız bulmaya kadar birçok sorunla yüz yüze kalıp terapiye gelirler ve bu sıkıntılarına iyi gelecek bir ilaç isterler umutsuzca. Bu eksikliği giderecek bir ilaç olmadığı gibi her çifte iyi gelen sihirli bir formül de yoktur. Her ilişkide yaşanan dinamik kendine özgüdür. Çünkü çok uzun süredir birlikte yaşayan çiftlerin bile birbirlerine karşı olan algıları farklı ve çarpık olabilir. Bir çift terapisi seansında anlatılan bir sahneyle ne demek istediğimi örneklemek istiyorum. Erkek bir cumartesi akşamı güzel bir şişe kırmızı şarap açar. Amacı karısına onunla güzel bir akşam geçirmek istediğinin işaretini vermektir. Televizyonun karşısındaki koltuğa yerleşmek, tatlı tatlı sohbet etmek, eşinin kucağına uzattığı ayaklarına masaj yapmak ve sonunda belki sevişmek. Eşi ise şişeyi gördüğü anda yine sıradan, rutin bir akşam yaşayacakları duygusuna kapılır. Koltuk, televizyon ve seks. Oysa o, göl kenarında bir gezinti yapmak, ne zamandır konuşamadıkları önemli konular hakkında sohbet etmek ve belki de bir karara varmak istiyordur. Örneğin çocuk konusunu ne yapacaklardır? Eşi şişeyi açarken onun her zaman olduğu gibi belli bir kaçınma davranışı gösterdiğini düşünür ve sinirlenir. Bu kızgınlıkla hızla ayağa kalkıp göl kıyısında gezintiye çıkmak istediğini söylediğinde eşinin bütün keyfi kaçar. Eşinin gezinti yapmak gibi bir isteği olmadığını söylemesi neredeyse onunla ortak bir gelecek düşünmediği anlamına gelir ve bunu da dile getirir. Eşi de bugün bu kadar kötü ve birbirlerine bu kadar anlayışsız olduklarına göre ortak bir geleceklerinin de olamayacağını söyler. İnsanların günlük hayhuy içinde birbirlerini doğru anlamalarının zorluğu, birbirlerinden gittikçe uzaklaşmalarına, sessizleşmelerine, birbirleriyle bugünü de yarını da paylaşamayacak kadar yabancılaşmalarına neden olur. Ayrım sonu, sayfa 62.